Ayrım 5.
Hepsi sanki o gece onları yataklarından ve yiyeceklerinden yoksun bırakmışımcasına ters ters baktılar bana. Neyse ki yalnız zili çalmıştım. Marangoz düğmeye bas deyince arabacı biraz bekleyelim sonra diye ikaz etti. Bütün anladığım yıllık geliri 6 İngiliz lirasını geçmeyen yoksullar evinin kapıcısının böyle bir davranışı kabul edemeyeceğiydi. Böylesine kabaca davranılamazdı ona. Bir süre geçince arabacı yaklaşıp zili çaldı. Bekleyiş içindeki adamların yüzlerine baktım. Gerçekten korkunçtu. Sonunda kapıcı geldi, yüzümüze bile bakmadan doldu diyerek kapıyı kapadı. Marangoz, diğerleri gibi sokakta geçecek bir gece diye homurdandı. Arabacının yüzü mutsuzluk içindeydi. Bunun üzerine ona seslenerek, "Gel buraya, bıçağını çıkar ve gel." Bir yandan da onu karanlık sokağa doğru çekiyordum. Büyük bir korkuya düşmüştü bu hareketimden. Beni yaşlı dilencilerle ilgilenen yeni bir karın deşen Jack olarak görmüştü. Ya da kendisini suç ortağım yapacağımı sanmıştı. Düşündüğü ne olursa olsun son derece ürktüğü açıktı. Sanırım kitabın başında anlattığım altın bir İngiliz lirasını dar durumlar için ceketime diktiğim hatırlanacaktır. İşte şimdi onu kullanacaktım. Bir cambazmışçasına eğilip bükülerek ceketimin koltuk altındaki sertliği göstermeye çalıştım. İyice kavradıktan sonra yardımıma yanaştı. Ama öylesine heyecanlanmıştı ki titremekten kolumu da kesebilir korkusuyla bıçağı elinden alarak kendim çıkardım. Altın lira onlar için inanılmaz bir servetti ve hep birlikte yakınlardaki bir kahveye doğru yürüdük. Onlara yalnızca bir inceleme yapmakta olan toplum bilimi öğrencisi olduğumu ve Londra'nın diğer yarısının yaşamını öğrenmek istediğimi açıkladım. Bunu açıklamamla birlikte her ikisi birden içlerine kapanıverdiler. Onların cinsinden değildim ve konuşma biçimim değişmişti. İki yaşlı adam kendi sınıflarının bilincindeydiler. Bu arada garson geldi. Ben ne yiyeceksiniz diye sorduğumda arabacı iki dilim ekmekle bir fincan çay dedi. Marangoz da arkadaşının yanıtını yineledi. Bir an düşündüm. Benim tarafımdan kahveye çağrılmış iki adam var ve onlar altın paramı gördükten sonra dilenci olmadığımı anlamışlar. Biri o gün yalnızca bir meteliklik çörek yemiş, öteki ise hiçbir şey. Şimdi istedikleri ise ikişer dilim ekmekle birer fincan çaydı. İkisi de birer metelik değerinde yiyecek ısmarlamıştı ve ekmekler hafifçe yağlanmıştı. Yoksullar evinin kapıcısına gösterdiklerinin eşini gösteriyorlardı bana. Bunu kabullenemezdim ve ağır ağır yeni şeyler ısmarlayarak yemekleri çoğaltmaya başladım. Yumurta, domuz pastırması sürdü gitti. Her defasında daha fazla yemeyeceklerini söylüyorlardı ama önlerine konanları da hemen mideye indiriyorlardı. Arabacı, 15 günden bu yana içtiğim ilk çaydı dedi. Marangozsa nefis bir çaydı diye ekledi. İkisi de birer litreye yakın çay içmişti ama içtikleri bulaşık suyuna benzer bir şeydi. İşin ilginç yanı karınları doyduktan sonra belirmeye başladı. Başlangıçta kederliydiler ve defalarca varlıklarını ortadan kaldırmaya düşündüklerini, çeşitli yolları akıllarından geçirdiklerini anlattılar. İlkin köprüden nehire atlamayı düşünmüşlerse de suyla boğuşma gibi bir sorunun çıkacağı için bunun imkansız olduğunu fark ederek vazgeçmişlerdi. En iyi yol kafaya kurşun sıkmaktı ama tabancayı nereden bulacaklardı? Sıcak çay midelerine doldukça neşeleri arttı ve kendilerinden daha fazla söz eder oldular. Arabacı karısını ve çocuklarını toprağa verdikten sonra yetişkin oğluyla baş başa kalmıştı. Ama yıkım gelmekte gecikmemiş, 30 yaşlarındaki oğlu da çiçekten gitmişti. Oğlunun ölümünden pek az geçmişti ki baba da aynı hastalıktan yatmıştı. 3 ayını geçirmişti hastanede. Çıktığı zaman yalnızdı. Yanında ona yardımcı olarak oğlu da olmadığı gibi işini de yitirmişti. Yaşlı adamın yeniden işe başlaması olanaksızdı ve çevresinde ona yardım edecek arkadaşları da yoktu. Geçen hafta bir gazete ilanı için gitmişti ama işveren onun yaşını öğrendiğinde şöyle demişti. Gerektiğinden çok yaşlısın. Marangoz babasının 20 yıl hizmet ettiği orduda dünyaya gelmişti. İki kardeş babalarının yolunu tutmuşlar. İlki orduda çavuşluğa kadar yükselmiş, Hindistan, isyanında 7. alayda çarpışırken ölmüştü. İkincisi 7 yıl Roberts komutasında çalıştıktan sonra Mısır'da gitmişti. Marangozun dünyadaki varlık nedeni orduya katılmamakta yatıyormuş. Marangoz bu arada elimi kaparak gömleğinin altına soktu. Artık bu eriyip gitme işinde yalnızca anatomi uzmanlarının işine yararım ben. Şu kaburgalarıma bir dokun dedi. Elimi gömleğinin altında ilerleterek kaburgalarında gezdirdim. Onları ince bir deri tabakası örtüyordu. Bu arada 7 yıllık bir mutluluğum oldu. Bir karım ve 3 tane de kızım vardı. Şimdi hepsi ölü. Kızıl hastalığı 2 hafta içinde hepsini tüketti dedi. Bundan sonra arabacı bayım diye başladı konuşmaya. Konuşmayı başka bir yöne sürüklemek ister gibiydi. Bundan sonra artık yoksullar evinde kahvaltı edemem dedi. Öteki de onun düşüncesine katıldı. Hemen ardından geçmiş günlerde yedikleri güzel yemekleri anlatmaya koyuldular. Bir keresinde 3 gün boyunca bir şey yemedim dedi arabacı. Marangozsa 5 gün dedi. Söylerken yüzü kederden kararmıştı. Evet, 5 gün boyunca bir portakal kabuğundan başka bir şey yemedim. Bozuk bir mide bunları kabul edemezdi. Bazı geceler sokaklarda aç açına dolaşırken kendi kendime karar veriyordum. Büyük bir soygun planlamıştım ama sabah olduğunda bitkindim ve caydım. Yedikleri yemeklerden sonra da neşelenip politikadan konuşmaya başladılar. Şu da bir gerçek ki orta sınıfın insanları gibi anlıyorlardı politikadan ve tanıdığım pek çok orta sınıf insanından daha fazla bilgileri vardı. Bu adamlar ne deliydi ne de budalaydılar. Yalnızca yaşlıydılar ve oğulları yaşamamıştı. Yaşasalardı babalarına bakarlardı. Bu arada küçük olayı da anlatmadan geçemeyeceğim. Köşe başında onlarla vedalaşırken her ikisi de mutluydular. Ceplerinde birkaç şilin olduğu gibi o akşam uyuyabilecekleri bir yerleri de vardı. Sigaramı yakıp kibriti atacakken arabacı uzanıp aldı elimden. Onu ziyan etmek gereksiz bayım diyerek verdiğim sigarayı yaktı. Bu arada marangoz aynı kibritten yararlanmak için aceleyle piposunu dolduruyordu. Boşa harcamak hiç de iyi bir şey değildir. Evet dedim dalgınlıkla. Hala elimi soktuğum kaburgaların üzerine örten deriyi düşünüyordum. 9. Çivi. İlkin onu böylesi bir rezilliğe sürüklemem nedeniyle vücudumdan böylesine rezil yiyecekler yedirdiğim için midemden özür dilemem gerek. Çiviye gittim. Yani orada uyudum, yedim ve kaçtım. Whitechapel yoksullar evine girmek için yaptığım 2 başarısız denemenin ardı sıra 3.'ye giriştim. Öğleden sonra 3'te kuyruğa girmiştim bile. Gerçi saat 6'dan sonra içeriye girme başlıyorduysa da ben sıraya girdiğimde 20.'ydim. Söylentilere göre bugün yalnızca 20 kişi alınacaktı ama saat 4'e ulaştığında sıradaki insan sayısı 30'u aşmıştı. Son onun beklediği yalnızca bir mucizeydi. Daha sonra gelenler sıraya şöyle bakıp gittiler. Çivi dolu olacaktı ve kesindi bu. Başlangıçta konuşma pek azdı ama bir süre sonra sağımdaki ve solumdaki adamlar çiçeği aynı hastanede geçirdiklerini fark ettiler. Orada tedavi gören 1000'i aşkın hasta bu ikisinin ahbaplıklarına engel olmamıştı. Sohbetlerini sürdürdüler. Tartışmanın yanı sıra hastalığın en iğrenç yanlarını anlatıyorlardı. Öğrendiğime göre hastanede ölüm oranı 6'da 1'di. Birisi 3, diğeri 3,5 ay hastanede kalmıştı ve dediklerine göre bu süre içinde kokuşmuşlardı. Sinirlerim gerilirken tüylerim diken diken olmuştu. Onlara hastaneden ayrılalı ne kadar olduğunu sordum. Biri 2, diğeri 3 hafta önce çıkmıştı. Yüzleri delik deşikti ama her ikisi de birbirine yüzlerinin fazla tahrip olmadığını söylüyordu. Bu arada tırnaklarının altında hala iş görmekte olan çiçek hastalığının tohumlarını da gösterdiler. Birisi kalkıp bir tohumu söktü ve havaya fırlattı iyice göstermek için. Elbiselerimin içine büzülmüş bu tohumların üzerime konmaması için dua ediyordum. Bu arada ikisinin de hastalığının nedeninin aylaklık olduğunu öğrenmiştim. O zamanlar gece gündüz dolaşıp nerede iş bulurlarsa orada çalışıyorlarmış. Hastaneden ayrıldıktan sonra iş aramışlarsa da bulamamışlar. Çiviye ise biraz dinlenmek için uğramışlar. Anlaşılacağı gibi bu ülkede şanssızlar yalnızca yaşlı değil. Hastalığa yakalananların geleceği de yaşlılar gibi. Daha sonra başka bir adamla konuştuk. Zincefil'di adı. Sıranın başındaydı. Bir yıl kadar önce bir balıkçının yanında çalışırken ağır bir sandık taşımış ve bu nedenle de bir yeri kırılmış. Hemen kaldırıldığı hastanede düşmesinin nedeni olarak sıradan bir baygınlık gösterilmiş ve şişen ayağı için vazelin vermişler. Onunla ovuyormuş ağrıdığında. Hastaneden çıktıktan bir süre sonra yeniden yuvarlanmış yere. Başka bir yere taşımışlar ve gerekeni yapmışlar. Gittiği eski patronu onu yanında çalışırken yaralandığı halde iş vermemiş. Kendisine göre yarım bir adamdır artık. Eskiden ağır şeyler kaldırarak hayatını sürdürüyormuş, şimdi ise kaldıramıyormuş artık. Bundan sonrasında onun yeri yoksullar eviyle sokaklarmış. Evet, sırtına kaldıramayacağı kadar ağır bir balık sandığı alınca yaşamdan yana sağlayabileceği tüm mutluluklar yok olup gitmiş. Sıradaki adamlardan birçoğu Amerika'da yaşamıştı ve oradan ayrıldıkları için kendi kendilerine küfrediyorlardı. Neden, hangi akla uyarak yapmışlardı bunu? İngiltere onlar için kaçmalarına olanak tanımayan bir hapishane olmuştu. Artık ne yol parası biriktirebilirdi ne de bir iş bularak oraya gitmelerine olanak vardı. Bense bütün parasını yitirmiş denizciydim ve hepsi birden beni teselli etmeye çalışıyorlardı. Gerçekte söyledikleri hep aynı şeydi. Kesin olarak çivi benzeri yerlerden uzak olmak. Ne yapıp yapmalı, sahile gidip beni karşıya ulaştıracak bir gemide iş bulmalıydım. Yapabileceğim diğer şey de çalışmak ve buradan kazandığım parayı ya bir gemiciye rüşvet olarak verip gemiye kaçak binmek ya da gemide iş bulmak için yine böylesi bir adama yedirmek. Hepsi beni kısa bir süre içinde bu sefaletten kurtaracak gençliğimi ve gücüme gıpta ediyordu. Onlarsa böyle bir şeye sahip değildi artık. İçlerinde genç biri vardı ve ben onun da kurtulacağına inanıyordum. Delikanlıyken Amerika'ya gitmiş ve orada bulunduğu sürede hiçbir zaman 12 saatten fazla işsiz kalmamıştı. Biraz para biriktirip vatanına dönmüştü ama gel gör ki şimdi yine sürünüyordu. Son 2 yıldır ahçılık yaptığını anlattı bana. Cumartesi hariç sabah 7'den akşamın 10'una çalışıyormuş ve cumartesi akşamları ise ancak gece yarısında işi bitiyormuş. Bütün bu çalışmaya karşılık aldığı haftada 1 İngiliz lirasıymış. Yoksullar evinde geçireceği ilk gece olacakmış. Dinlenmek için gelmiş. Hemen ardından Bristol'a doğru yürüyecekmiş. Bristol'da ise nasılsa kendini Amerika'ya ulaştıracak bir iş bulabilirmiş. Sıradakilerin tümü onun ayarında değildiler. Kimisi yoksul, kimisi çökmüş kişilerdi. Ama birçok açıdan gerçek birer insandılar. İşinden evine dönen bir arabacıyı anımsıyorum. Adam kapının önünde durduğunda çocuk babasına doğru koşmuş, arabaya çıkmak istemişti. Araba çocuğa göre çok büyüktü ve çocuk bütün uğraşmalarına rağmen çıkamıyordu. Tam bu sırada içimizden biri, bir yoksul, sıradan ayrılarak arabaya yürüdü ve çocuğun arabaya binmesine yardım etti. Bunu yalnızca sevgiden yaptığına eminim. Arabacı yoksuldu ve o da bunu biliyordu. Arabacı da onun yoksul olduğunu biliyordu. O çocuğun arabaya binmesine yardım edince arabacı da ona teşekkür etti. Tanık olduğum bir başka olay da bir çift arasında geçti. Adam karısı geldiğinde yarım saat olmuştu sıraya gireli. Durumlarına göre hiç de kötü giyinmemişti kadın. Başında bir eski şapka, elinde bir bohça vardı. Kadın konuşurken kocası yaklaştı, eski şapkanın altından çıkıp rüzgarda uçuşan bir tutam saçı şapkanın altına soktu. İnsan böylesi küçük bir hareketten bir dolu sonuca varabilir. Adam karısının derli toplu olmasını istiyordu ve karısını sıradaki yoksulların beğenmesi onun için önemliydi. Ama hepsinden önemlisi karısına karşı duyduğu sarsılmaz sevgi olsa gerekti. Nedeni de şu, erkek denen yaratık sevip saymadığı bir kadının güzelliği ve tertipliliği için hiç de böyle uğraşmaz. Konuşmalarından her ikisinin de ağır işçi olduğu anlaşılıyordu. Bu gururlu erkek nasıl olurdu da yoksullar evine girmeyi isteyebilirdi? Bunu öğrenmek için yaklaşmaya başladım. Öncelikle benim gibi birisinin şerbetçi otu yolmakla ne kadar para kazanabileceğini öğrendim. Beni baştan ayağa süzerek bunun bir dizi koşulların bilinmesine dayalı olduğunu söyledi. Bu işte çalışıp da para kazanmayı isteyen bir kişinin ilkin kafası çalışmalıydı ve şerbetçi otunu çok seri bir biçimde yolmalıydı. Her ikisi de bu işte ustaydılar ve yıllardır bu işi yapıyorlardı. Bir arkadaşından söz etti. Geçen yıl ilk kez toplamaya gitti ve bir ayda 2,5 İngiliz lirası kazanıp döndü dedi. Eli çabukmuş arkadaşının. Sanki bu iş için dünyaya gelmiş sanırsın diye sürdürdü konuşmasını. Bense düşünüyordum. Bir ayda kazanılmış bu 2,5 İngiliz lirası üstelik bu iş için doğduğu söylenen birisi tarafından. Şerbetçi otunu yolmak için gerekli olan malzemeyi de sordum. O da bana severek bir dolu bilgi verdi. Sizler yani etli kanlı insanlar, bir gün olur da Londra'ya gelecek olursanız diye aşağıdaki öğütleri iyice dinleyin. Eğer elinde yemek hazırlayabileceğin kapkaçağın yoksa, bütün yiyeceğin peynir ekmek olur. Oysa böylesi bir beslenme sağlığa aykırıdır. Sıcak şeylerin yanı sıra sebze ve et de yemek gerekir. Sana öğüdüm, sabah erkenden çöp tenekelerini ara, içlerinden mutlaka yemek pişirebileceğin bir teneke çıkacaktır. Biz karımla birlikte bizimkileri böyle buluruz. O ara övünerek karısının kolundaki bohçayı gösterdi. Karısı da başını sallayarak kocasını sevgiyle onayladı. Sırtımdaki pardösü battaniye yerine de geçer. Bunları söyledikten sonra battaniyesinin kalınlığını anlayabilmem için eteğini elime tutuşturdu. Bilinmez, yakınlarda bir battaniye sahibi de olabilirim. Kadın yine başını sallayarak kocasını onayladı. O da kocasının çok kısa bir zamanda battaniye edineceğine inanmıştı. Birkaç kuruş kazanarak kışa saklamak iyi bir şey. Özellikle ot yolmak güzel. Ben adamın söylediklerini düşünürken az ötede duran 50'yi geçmiş bir çift gördüm. Kadını kadın olduğu için içeri aldılar ama kocası çok geç kalmıştı. Kapıda ayrıldılar. Koca geceyi sokaklarda geçirmek üzere yürüdü gitti. Sıralandığımız sokak bir duvardan ötekine 6 metre vardı. Yaya kaldırımları da birer metre. Yerleşilen bir sokaktı ve karşımızdaki evlerde işçi aileleri vardı. Öğlen 1'den 6'ya dek bizim sıra onlar için tek görüntüydü. Tam karşımızdaki kapının önüne oturmuş olan işçi, yorgun geçen saatlerin arkasından dinlenmeye, hava almaya çalışıyordu. Kadın ayaktaydı. Kapı ağzının darlığındandı bu ve çocukları önlerindeydi. Çocuklar aramızda oynuyorlardı. Kalabalıktılar ama onlar için bizler duvar kadar doğaldık. Bu kuyruklarla doğmuşlar ve büyüyorlardı. 6'ya doğru kuyruk harekete geçti ve üçer kişilik gruplar halinde içeriye alındık. Sıradan soruyorlardı. Adın, yaşın, mesleğin, doğduğun yer, daha önce kalıp kalmadığın gibi. İnanılmayacak denli hızlıydı soruların soruluşu ve ben bunlara yanıt verip de oradan ayrıldığımda bir adam elime bir tuğla tutuşturdu. Bir başkası bıçak, kibrit ve sigaramın olup olmadığını sordu. Ben de bütün öteki yoksullar gibi yok diyerek yalan söyledim. Bodruma indiğimde elime tutuşturulan tuğlaya baktım. Ekmekti bu. Boştu bodrum. Bir başkası elime çanak tutuşturdu ve merdivenleri indim. Aşağıda sıralar, masalar ve bir yığın adam vardı ve korkunç derecede kötü kokuyordu. Adamlar bir yandan yemeklerini yerken öte yandan yorgun ayaklarını çıkarıp elleriyle ovuyorlardı. Bu arada bir hata daha yaptığımın farkına vardım. Karnım toktu ve burada yemek yiyebilmek için en az 5 gün açlık çekmiş olmam gerekirdi. Elimdeki çanakta ise Hint mısırı vardı. Adamlar ellerindeki ekmekleri masaya dağıtmış, tuza batırarak yiyorlardı. Ben de onlar gibi yaptım. Ekmek o denli serttir ki bir çanak su gerekir yemek için. Diğerlerinin su aldıkları karanlık bir köşeye gittim. Yine de sertti. Bütün gücümle verilen şeyi yemeye çalıştım. Acılığı uzun süre ağızda kalıyordu. Bütün yediğim birkaç lokmayı geçmiyordu ve yanımdaki adam kendisininkini bitirmiş aç gözlerle ortalığa bakıyordu. Ben, kentli bir adam bana yemek ısmarladı diye açıkladım. Komşum, dün sabahtan bu yana ağzıma bir şey koymamıştım dedi. Tütün dedim. Sen hiç merak etme, burası en rahat çivilerden birisidir dedi. Öte yandaki söze karıştı. Buranın yöneticisi kağıtlara bizim hakkımızda bir yığın şeyler yazar. Neler diyor? bizlerin reziller sürüsü olduğumuzu, çalışmayı hiç düşünmediğimizi ve daha bir dolu saçmalıklar diyerek başladığı konuşmasında bir yığın şeyler söyledi. Taşra ekmeğinin nasıl bir şey olduğunu görmek isterdim. Dover'da verdikleri buradakilerden çok az olduğu gibi kötü de. Bu arada bir başkası, burada öyle adamlar var ki kentten çıkmayı hiç düşünmüyorlar ve yatacak yer aramak için akşam 9'dan önce harekete geçmiyorlar. Adamın bu sözleri onaylandı. Ötelerden bir ses, böyleleri var ama biz onlar gibi yapamayız. Bunlar gazete satarlar, araba kapılarını açabilirler ve babalarından kalmıştır bu becerileri. Sen ben yapamayız. Bu sözler de toplu olarak desteklendi. Aralarında yılın tümünü çivilerde geçirecek kadar aciz olanları vardı. Bir ses, bir gün Stratford çivisinden 2,5 şilini aldım diye başladı. Çevre birden bu güzel öyküyü dinlemek için toplanıverdi. 3 kişiydik ve taş kırıyorduk. Diğer ikisi soğuğu neden göstererek çalışmak istemediler. Bense çalıştıkça ısınıyordum. Bu arada gardiyanlar geldi ve diğer ikisine tembelliklerinden dolayı 4 gün verdiler. Ama bana gelince çalışmamdan hoşlanıp 2,5 şilini toplayıp verdiler ve serbest bıraktılar. Anladığım şuydu. Buradakilerin tümü gerçekte burayı sevmiyorlar, yalnızca zorunlu oldukları için geliyorlardı. İyice dinlendikten sonra 2-3 geceyi dışarıda geçiriyorlar ve ardından yeniden geliyorlardı. Bu düzensizliğin kendilerini çok kötü duruma soktuğunu biliyorlardı ama ellerinden gelen bir şey yoktu. Amerika'da aylaklık olarak adlandırılan o gezginci serserilerin burada yaptıkları yol tepmek olarak adlandırılmadaydı. Bir yer bulmak yemek sağlamaktan daha güçtü. Orada aylaklar bu durumlarının nedenini Rus ve Polonyalı göçmenlere bağlıyorlardı. Onlara göre güçlü olan bu insanlar çok düşük ücrete dahi çalışarak onların yerini alıyordu. Saat 7'ye doğru banyo yapmaya çağrıldık. Soyunduklarımızı bir bohça haline getirip koyuyorduk. Mikropların değişimi için iyi bir yoldu. Boşaltmam gereken çuvalı açtığımda arkadaşlardan biri, "Aman dostum elini sürme, hemşire öldürücü olduğunu söylüyor," dedi. Gelenler hasta koğuşlarının çöpleriydi ve ben arkadaşıma içinin rahat olmasını, elimin değmemesine dikkat edeceğimi söyledim. Yine de çuvalı omuzlayıp 5 kat aşağıya çöplerin dezenfekte edildiği yere taşıdım.